Ayrım 25. Yağmurlarla Topraklar. Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 316. 10. Fikret Kozan bir aydır kasabada sömestr tatilini geçiriyordu. O gün öğle yemeğinden sonra yazıhanesinin önünde karşılaşınca Nihat içeriye bir kahve içmeye çağırdı onu. Fakültedeki derslerini falan sorarak söz açtı. Fikret dersleri kolayına geldiği için önemsemez görünüyordu. Günün politikası ile ilgiliydi. Üniversitede öğrenci kuruluşlarını türlü yollardan ele geçiren 5-10 açık gözün, hükümet ileri gelenleriyle çeşitli pazarlıklar sonucu kendilerine nasıl çıkar sağladıklarını anlatıyordu. Şevket Kozan göründü yazıhanenin kapısında. Oğlunu içeride görünce yüzü güldü. Nihat'ın hatırını sorduktan sonra, "Gördün mü?" dedi oğluna. "Senin yerin burası. Burası yakışır sana. Dışarı çıktıkça ne yapacaksın o pis kokulu cigara dumanı dolu, sobası tüten kahvelerde? Nihat ağabeyin de ne sorarsan öğretir sana. Şimdiden yetişirsin." Nihat ayağa kalkmıştı. "Tabii tabii" diye yer gösterdi. "Oturmaz mısınız?" Şevket Bey ayakta kaldı. "Ben derim ki Fikret bir yandan okurken bir yandan da sizin yanınızda pratikte yetişsin. Okuduklarının yeri neresidir görsün anlasın. Doğru düşünmez miyim?" Sözünü tamamlar tamamlamaz Nihat'ın karşılığını beklemeden konuyu değiştirdi. "Bugün oturmayayım. Başka gün inşallah." "Neden?" "Bugün maliyeden bir tarla satın alacağım hayırlısıyla. Hava güzel. Fikret de hem bir hava alsın hem de ne olur ne olmaz tarlanın yerini bir görsün öğrensin diye düşündüm." Nihat sorunca Bademler Köyü üstünde Ovacık'ta olduğunu öğrendi Şevket Kozan'ın satın alacağı tarlanın. 10 dakikaya kadar Cumhuriyet alanından maliye memurları ile birlikte bir taksiye binip tarlayı yerinde görmeye, değerini saptamaya gideceklerdi. Şevket Kozan, "Hava çok güzel, cennet, isterseniz siz de gelin, takside yer var" diyordu Nihat'a. Nihat hoşlanmıştı Fikret'in konuşmasından. Birlikte olmak istedi. Haftanın aşağı yukarı 3 günü Nihat'la birlikte hukuk mahkemesinin keşiflerine taşınan tapu fen memuru taksinin başında Nihat'la karşılaşınca "Nihat Bey bugün gene bir aradayız. Allah bizi birbirimizden ayırmasın" diye takıldı. 7 kişilik station tipi Ford'du taksi. Şevket Bey'i Nihat'la birlikte öne oturttular. Mal müdürlüğü memurlarından biri Fikret'in çocukluk arkadaşıydı. Fikret onunla öbür maliye memuru ile birlikte arka sıraya oturdu. Ortadaki yarım sıraya tapu fen memuru ile bilirkişi diye götürdükleri bir genç yerleşti. Urla'nın güneyinden çıktı taksi. Urla belenine tırmanmaya başladı. O yol hafif hafif yükselerek beleni aşarken solda büyük bir çam ormanı bırakır eteklerinde. Ormanın bitiminde arazi set ses yayılıp düzleşerek geniş bir yeşillik halinde körfezin dip kıyılarına dayanır. Sonra da körfezin dip kıyılarından ağzına, karşı kıyılarına kadar denizi takım adalarıyla eşsiz bir görüntüyü ayaklar altına serer. Sağda ise zeytinlikleri, bağları, tütün tarlaları, iri ceviz ağaçları ile Akpınar üstü, helvacılar, kuşçular ovası, engebeli çok değişik görüntüler çizer. Taksi Urla belenini aşıncaya kadar yalnız gördükleri doğanın güzelliğiydi aralarındaki konu. Kızıldere'ye doğru yol inişe geçince gittikleri tarlanın nerede olduğu ile ilgilenmeye başladılar. Şevket Bey az kaldı diyordu. Gözlerini yoldan, yolun iki yanından ayırmayarak. Derin, yamaçları gölgeli bir koyağın sağ eteğinden inen yol, küçük bir tahta köprüyü aşarak sola geçince iki yanlarındaki tepeler birbirinden gittikçe uzaklaşmaya başladı. Kavaklar, narlar arasında kireçle badanalanmış taş duvarları yer yer seçilen bir kır evinin yanından geçtiler. 300 metre kadar sonra Şevket Bey şoförü durdurdu. "Dur oğlum, geldik." "Geldik mi?" Maliyeciler tapu fen memuru tarlaya benzer toprak göremiyorlardı yolun iki yanında. Fen memuru, "Neresi Şevket Bey amca, yoksa yürüyecek miyiz?" dedi. Şevket Kozan taksiden inmiş, yolun solunda gen, dikenlik, ot bürümüş taşlı bir tarlayı gösteriyordu. "Neresi olsun be oğlum, burası işte." "Sana yakışmadı burası." "Yakışmış yakışmamış, aradığım mı var? Elimde bulunsun dedim. Gücüm bugünlük buna yeter. İki çocuk okutuyorum, kolay mı?" Nihat bir şey demedi. Fikret, "Baba, bu taşlık yeri alıp da ne yapacaksın?" demekten alamadı kendini. Hazineye Batı Trakya Türkleri ile değiştirilen Rumlardan kalmaydı tarla. Sınırlarını okuyup uyguladılar. Lodosu Bademler Yolu, Gündoğusu Cebel, Günbatısı Cebel, Poyrazı Keçi Yolu olarak kayıtlıydı tapuda. Bilirkişi maliye memurunun arkadaşıydı. 3-5 lira kazansın diye kollamak için getirmişlerdi. Ovacık mı burası dediler. Şoförün de doğruladığı gibi ovacıktaydılar. Sınırlar tutuyordu. Poyraz sınırında gerçi biraz kararsızlığa düşer gibi oldular ama fen memuru bu tarlanın keçi yolu olmayan yeri mi kalmış diye çözümledi işi. Değerlendirmeye gelince bilirkişi de ötekiler de tarlanın ne edeceğini düşünemiyorlardı. Fikret'in çocukluk arkadaşı sordu. Ne kıymet koyalım buraya Şevket Bey amca? Yer gözünüzün önünde, siz koyun. Kararsızdılar. Ne eder bu yer Nihat Bey? Bilirkişiniz var, söylesin. Bilirkişi düşündü. Ne diyeyim bilmem ki. Süreyim desen pulluk demiri dayandıramazsın, ikide bir kırar. Otlak desen otlak değil, gene de dönümü 20 liradan desem eder 500 lira. Ama 500 lira etmez, 400 diyeyim. Öbür maliye memuru sordu. İyi mi Şevket Bey amca? Vallahi ben elimde bulunsun diye alıyorum. Bu yer bana bugün için ne getirir ki? 300 desek? Eksik olmayın. 300 lira üstünden bir tutanak düzenlediler. Fen memuru acele bir kroki çıkardı. Döndüler. O akşam Fikret gene tutamadı kendini. O yeri niye aldın baba? Hem parasızlıktan yakınırsın hem de paranı böyle yerlere yatırırsın. Şevket Bey, senin aklın ermez dedi. Sen henüz hazır yersin. 3 gün sonra tarlanın tapusunu cebine koydu Şevket Bey. Aradan 1-3 gün daha geçti. Fikret'i Nihat'ın yazıhanesinde gördü bir öğleden sonra. Boş koltuklardan birine geçti oturdu. Nihat Bey, bugün bir kahvenizi içeyim dedi. Oldukça keyifli görünüyordu. Fikret, babasına tarlanın tapusunu alıp almadığını soracak oldu. Maksadı biraz şakalaşmaktı babasıyla. Nihat da katıldı bu şakalı konuşmaya. Sahi Şevket Bey, nasıl oldu o sizin tarla işi? Kahvesini içiyordu Şevket Bey. Oldu da elimden çıktı bile. Şimdi tapudan geliyorum. Fikret şaşırdı. Sattın mı yani? Sattım. O tarlayı mı? Onu sayılır. Nihat sordu. Nasıl onu sayılır? Fikret toparlanamıyordu bir türlü. Sahi mi? Şevket Kozan önce Fikret'e karşılık verdi. Evet sahi. Hem de 1500 lira kârla. Senin bir yıllık Ankara giderlerini çıkardım o beğenmediğin tarlayla. Nihat'a döndü. Sizi yabancı tutmam. Rahmetli babanızla su sızmazdı aramızda. Şimdi sağ olsaydı çok iyi anlardı beni. Anlatayım şimdi neden o tarlayı sayılır dediğimi. Çünkü satın aldığım tarla o değildi. Hafiften güldü. O tarlanın 2-3 dakika altında oya gibi bir tarlaydı. Onun da sınırları iki yanı cebel, önü bademler yoluydu. Rumlar gidince bademlerli bir köylü kendiliğinden girmiş, içine işler dururmuş. Galiba işi karıştıranlar olmuş. Adam bana geldi, araya girip tarlayı satın almamı istedi. Önce aklımda hiçbir şeytanlık yoktu. Otomobilde giderken sağ sola baktıkça şeytan dürtmeye başladı. Baktım, nereye baksan iki yanı cebel, önü bademler yolu. Bu kez Nihat'la Fikret de gülüyorlardı. Kalksam, maliyecilere tarlanın doğrusunu göstersem, 300 lira değil 3000 lira koyarlardı tarlanın değerini. Gerçi köylü 3000'i çıkartmıştı gözden ama nasıl? Borç harç çiftini çubuğunu satarak. 300'e aldım, 300 de sağa sola tapuya gitti. 2100'e köylüye devrettim. Giderleri falan hesap edersen köylü ne kazandıysa ben de onu kazandım. Şevket Bey duygulandı. Hazine biraz kaybetti ama ne yapalım? Kolay değil Urla'da oturup da Urla'nın kazancıyla Ankara'da İzmir'de çocuk okutmak. Mart 1. Mart herkesi havaya baharın yerleştiğine inandırmak istermiş gibi girdi. Mart'ın ilk günü empermeabilini almadan çıktı evden. Saat 9 olmadan iyice ısınmıştı ortalık. Kasabanın dört yanını saran, yer yerde içine kadar sokulan kırların kokusu sarmıştı sokakları. Elinde çantası ile adliyeye değil de kırlarda dolaşmaya gider gibiydi yazıhanesinden çıktığında. Karşılaştıklarına gülmek, tatlı sözler etmek, yürüyeceğine koşmak, şarkı söylemek geliyordu içinden. Köprü başına yaklaşırken neye yoracağını bilmediği balta sesleri duydu. Köprü başını dönünce fırının önünde, hamama giden sokağın ağzında toplanmış bir kalabalık gördü. Şarkı söylemek, koşmak istediğini de adliyeye gittiğini de unuttu. Kalabalığın arasında durdu. Gördüğü şey aklından geçirebileceği gibi değildi. Birden ağlayabilse ağlardı şimdi. O sokağın içinde kasabanın en büyük çınarlarından biri vardı. Köklerin sokağın altından dereye iner, dalları sokağın iki yanında sıralanan esnaf dükkanlarını altına alır gölgelerdi. O koca köprüyü gövdesi üstünde tuttuğunu, çınarın köprünün ayaklarından biri olduğunu sanırdınız. Çınarın altı üstü kaynıyordu. Ellerinde baltalar, keskiler, nacaklar, 7-8 kişi dalları arasına dağılmıştı çınarın. Halatlar urganlarla ayrıca 7-8 kişi de aşağıdan yukarıdakilerin baltayla nacakla inceltip üst yanından bağladıkları dalları asıla asıla yere indirmeye çalışıyorlardı. Uykudaki Gülüver'i bağlamaya çalışan cücelere benziyorlardı tümü. Yaptıkları çirkin işe sevinçle dalmış görünüyorlardı. Yolun ağzında toplananlar dilsiz, devinimsizdiler. Ne ağacı kesip biçenlere ne de birbirlerine tek söz etmiyorlardı. Birbirinden en az bir adam boyu yukarıdan yanlara açılıyordu çınarın üst dalları. Kesenlerin kucaklayıp da tırmanamayacakları kadar kalındılar. Önce bel kemeri arasından çıkardığı bir keskiyi dala çakıyor, daha yukarı ikinci bir keskiyi çakıp keskilere basa basa yukarıya tırmanıyordu ağaçtakiler. Tırmandıkları uç dallarında körpe sürgünleri baltalamakla başlıyorlardı işe. Çınarın altı sürgün yığınlarıyla dolmuştu. Bazı sürgünler düşerken alt dallara takılıp kalıyor, oralardaki işçi elle çekip yere atıyordu sürgünü. Henüz tepelere dağılmıştı işçiler. Bir daldan öbürüne ayak aşırarak iki dal üstünde doğruluyorlar, aradaki dala balta sallıyorlardı. Nihat dayanamadı. Tepede geniş bir dalın üstünde toprağa bastığı kadar sağlamlıkla ayak gererek önüne aldığı ana dala balta indiren işçiye seslendi. "Ne oluyor Haydar Efendi?" Kısa boylu, alnı kırışıklıklar içindeki işçi Nihat'a bakmadan kabardı. "Görüyorsun ne olduğunu." Nihat öfkeleniyordu. "Nasıl kesersiniz siz bu çınarı? Kim kestiriyor size bu çınarı?" O güne kadar karşılaştığı yerlerde kendisini saygıyla selamlayan işçiler kendi dallarından homurdandılar. "Keseriz, keseriz de ötesine bile geçeriz. Bekle de gör nasıl keseceğimizi." Nihat yerdekilere yaklaştı. "Kim var başınızda?" İçlerinden biri belediye başkanı dedi. Yanına gelen fırıncı koluna girdi. "Bey, sen bu işe karışma." "Karışırım. Görmüyor musun terbiyesizliklerini? Kendilerinden geçmişler." "Korkum yok onlardan." "Biliyorum yok ama sırası değil. Yatışmalarını bekle." Nihat bekleyemedi. Adliyeye gideceğine geriye döndü. Belediyeye gitti, başkanı aradı. Başkan yoktu ortalarda. İzmir'e gittiğini söylediler. Ne gün bu türlü bir işe girişse vereceği emri verir kaybolurdu ortadan. Kaymakamlığa koştu. Kaymakam yeni oturuyordu yerine. İncelikle karşıladı Nihat'ı. "Buyurun oturun. Söyleyeceğinizi nasıl olsa söylersiniz. Acele etmeyin." dedi. Yatıştırmaya çalıştı çınarlar sorununu. "Biliyorum çok haklısınız, çok yazık ama bir şey gelmez elimden," diye boynu bükük geçiştirdi. Nihat kaymakamlıkta kalmadı. 4-5 dakika sonra gene köprü başındaydı. "Dinleyin," diye seslendi işçilere. Baltalar bir an durdu. "Ben de bu kasabanın çocuğuyum, sizler de. Bu kasabada bazı şeyler var ki sizin, benim, hepimizin. Şu gördüğünüz bütün dükkanları yıksanız, şu üstünde durduğunuz köprüyü yerle bir etseniz, sizin gücünüz 3-5 ayda yeniden yenisini yapmaya, yerine koymaya yeter. Duvarını örer, sıvasını sıvar, kapılarını pencerelerini yapar takarsınız. 5-15 yıl okudum avukat olmak için. Bugün 7 yaşında bir çocuğu 15 yıl okutursanız avukat olur, benim yerimi alır kasabada. Ama bu çınarı yerine kimse koyamaz. Bu çınarın yerini körpe bir çınarın alması için 400 yıl, 500 yıl ister. Ne para, ne emek öder aradan 500 yıl geçmedikçe bu çınarı." Ağacın üstündekiler, altındakiler kısa bir an baktılar birbirlerinin yüzüne. Yerdekilerden biri asıldı halata. "Ödemesin." Haydar, "Bey, senin iş değil bu. Sen mahkemelerine bak," dedi. İndirdi baltasını. Keskilerini çakmaya başladılar dallara. Nacaklarla sürgünleri doğramayı sürdürdüler. "Yak desinler, yakarız biz evleri de. Bütün Urla'yı da. Dükkan, han, hamam yerle bir ederiz." Cigarası dudağında biri yerdeki dalları sürüklerken dediklerini özellikle Nihat'a duyurmaya çalıştı. "Kendileri doldurmuşlar keselerini. Bize iş lazım, iş." Başka biri, "Boş söze karnımız tok," diye homurdandı. Fırıncı yanı başındaydı Nihat'ın. Yine koluna girdi. "Yürü Nihat Bey. daha da acı sözler edip kalbini iyice kırmasınlar. Nihat eskisinden de hevesle çınara saldırdıklarını gördü işçilerin. İyi ama neden? Diye mırıldandı üzüntüyle. Fırıncı anlattı. Çınarlar zararlı oluyormuş çevreye, rutubet yapıyormuş, evlerin temellerini çürütüyormuş kökleri. Başkan nalıncılarla anlaşmış, odununu nalıncılara satacak, belediyeye gelir sağlayacakmış. Çınar dalından çok iyi nalın olur demiş belediye encümeni üyelerine. Bunun için mi? Odun parasına mı gidiyor 1000 yıllık çınar? Çınar değil, çınarlar. Pazar yerindekini, çarşı camiyi, kapan camiyi önündekileri, eski caminin önündekini, Nalbant Yaşar'ın önündekini. Allah'ım cinayet bu. Sus beni dinlersen. Gözleri nasıl dönmüş görmüyor musun? Anlamıyorum bir türlü. Neden böyle canla başla görüyorlar bu işi? Allah bilir artık orasını. Benim de aklım kesmez. Sen beni dinle, geç git. Nihat fırının önünden bir daha baktı. Aşağıda 7 kişi tepede Haydar'ın ilk gördüğü andan beri balta ile dibini incelttiği, tek başına bir erik ağacı büyüklüğündeki kocaman bir dalı, tepesinden bağlı kalın bir halata asıla asıla yere indirmeye çalışıyordu. Ağaç az eğiliyor, esniyor, dayanıyordu. Haydar 1-2 balta daha indirdi yarığa. Aşağıdakiler hurralarla halata asıldılar. Ağaç çatırdadı. Aşağıdakilerin soluğu kesilince gene doğruldu. İkinci bir hurra da dinmeyecekmiş gibi gelen, sanki köklerinden kopan bir çatırtıya tutuldu. Devrilmeye başladı. Büyük bir gümbürtüyle yere indi, yerde kaldı. Nihat adliyeye giderken neden bu kadar içlerinden gelerek çalıştıklarını çözmeye çalıştı işçilerin. Evet, uykudaki Gülüver'i bağlamaya çalışan cüceleri andırıyorlardı. Ama neden? Belediyeden alacakları 5-10 lira gündeliği hangi işten olsa alabilecek kişilerdi her biri. Belki de her biri daha yüksek gündeliklerle giderlerdi bele, çapaya, orak biçmeye. Ama sık sık saati sorup, arada bir güneşe bakarak, paydosa ne kadar kaldığını anlamaya çalışarak çapalar, beller, orak sallarlardı. Böyle saati, harcadıkları gücü unutarak çalışmalarının nedeni neydi? Hınçla saldırıyorlardı çınara. Nereden doğuyordu bu hınç? Çınarın yenilmezliği, ölmezliği mi kışkırtıyordu onları? Neyin simgesiydi onların gözünde çınar? Kuşaklardan beri süregelen, kendi değişmez yazgılarının, ağır yaşam koşullarının en eski tanığı olarak mı yerle bir etmeye çalışıyorlardı ağacı? Beğenmedikleri, diş biledikleri bir tarihin totemi miydi yoksa onların gözünde? Öğleye kadar üzüntü ile girdi çıktı davalarına. Öğleyin doktoru buldu dertleşmek için. Doktor bürosuna götürdü onu. Belediye hoparlörleri, yavan, aygın baygın bir sesin söylediği, mide bulantısı bir şarkıyı yayıyorlardı avaz avaz. Birden çözer gibi oldu bazı şeyleri. Ne beklersin, dedi doktora. Şu şarkıyı dinle. Müzik diye belledikleri bu. Müzik diye bu bayağılığa katlanabildikten sonra gerisini anlamak kolay. Müzik bence yaşayış temposudur bir toplumun. Türk halkının müziği bu değil, dedi doktor. Nasıl değil? Aldatmayalım kendi kendimizi. Türkülerde oyun havaları bizim halkımızın gerçek müziği. Halk onlardan alıyor yaşam gücünü. Almıyor. Belki de kalan gücünü de onlarla tüketiyor desem daha doğru olur. Hem öyle bile olsa, o güzelim türkülerin söylenişi de ağırlaştırılarak, böyle iç çekişlerle, ses titremesiyle, ahlarla vahlarla berbat edilmiyor mu? Duyguları bu kadar kolay avlanan, gözleri yaşartılabilen bir toplumun daha nerelere kadar kandırılıp sürüklenebileceğini düşünemiyor musun? Doktor, gerçekte söylediklerine değil, kapıldığı bu tüm karamsarlığa karşı çıkmaya çalışıyordu onun. İyi ama o türküler iyi söylenildiği zaman iyi, giderek çok iyi oluyor. Nihat sabırsızlanıyordu. Öyle bile olsa konumuz o değil. Ben esasta müziğin bir toplumun yaşayış temposu, beyni ölçüsü olduğunu söylüyorum. Şimdi anlıyorum, birdenbire anlıyorum. Böyle ayrı kutu gibi, kalfa işi, birbirinden çirkin yapıların nasıl, nereden türediğini, çirkinliklerin, ölçüsüzlüklerin, insafsızlıkların toplumu nasıl, neresinden sardığını. Böyle bir şarkıyı şarkı diye dinleyen bir toplum, çınarlarını da keser, kör topal, kambur gibi duran, uyumsuz, çarpık çırpık ölçüleri birbirini tutmaz evlerde de ev diye oturur. Sokaklarını, alanlarını güzelleştireceğini çirkinleştirir. Sen gene de halk türkülerini ayrı tut dedi doktor. Nihat anladı. O bir kuram insanıydı önce. Kuramların dışında özel düşünceleri yoktu. Halk türkülerinin, halk kültürünün temel kaynaklarından biri olduğuna inanmıştı bir kez. Bu inancının sarsılmasını istemiyordu. Dahası rahatsızlık duyuyordu konunun uzamasından. Çınarları kestiren anlayış başka diye hoparlördeki plaktan ayırdı konuyu doktor. Müzik ile açıklamaya kalkma o anlayışı. Her şeyi paraya çevirme alışkanlığını iyice kapıp benimsemiş bir anlayış kestiriyor çınarları. Savaş içinde gelişen, son seçimlerde iktidarı ele geçiren, sonradan görme yeni zenginlerin işi bu. Savaştan önce zengin olanlar onlardan ayrı mı? Eskinin büyük çiftlik sahipleri kimin yanında? Onlar dediğim sınıfla güçlü, yıpranmamış bir yandaş buldular kendilerine. Yandaşlarını öne sürüyorlar. Büyük çıkarlarına dokunmadıkça didişmek istemiyorlar yandaşlarıyla. Sen gel de barbarlık de şuna. Kapitalizmle, savaş içinde güçlenen yeni zenginlerin para hırsıyla açıklayamazsın çınarların kesilmesini. Gelişmiş çoğu kapitalist ülkelerde milyonla değerlendirilir böyle çınarlar. Kapitalizmi savunmak için söylemiyorum bunları ama barbarlıkla, gerilikle kapitalizmi ayırmak için söylüyorum. Ben kastettiğim kapitalist sınıfın özelliklerini söyledim sana. Sonradan görme dedim. Geleneksiz, görgüsüz yani. Tarih bilgileri yok. Olsa da ne türlü değerlendireceklerini kestirebilecek değiller. Çünkü geçmişi anmak istemedikleri, hem kendileri unutmak hem de çevredekilere unutturmak istedikleri kendi geçmişleri, yoksulluk günleri gibi kötü gözle görürler. Tiksinirler geçmişten. Tarih, geçmiş, yoksulluk, ezilmişlik demektir onlar için. Tarihi ceplerinin para gördüğü, dolduğu günden başlatmak isterler. Anlaşabiliyoruz şimdi. Tabii, konuyu yavaş yavaş tamamlıyoruz da ondan. Niye bu İstanbul'da yabancıların yaptığı yeni bir otelle bu kadar deli divaneye dönmeleri? Orada oturduk, yemek yedik, kaldık, o otelde toplantı düzenledik diye. Bakanından taşra karaborsacılarına kadar neden bu yarışma aralarında? Görgülü bir insana yakışır davranışlar mı bunlar? Eski konakları, sarayları mı yok İstanbul'un? Görmüş geçirmişliği mi yok? Neden bu yabancı sermayeye, petrol kaynaklarını, madenlerini peşkeş çekmeye hazır olduklarını bağır bağır bağırmaları? Neden kendilerine karşı gelenleri türlü karalarla susturmaya çalışmaları? Suç ehliyeti tam gelişmiş sayılmayacak bir toplumda ceza yasasını ağırlaştırmaları? Neden bu dünyanın en güçlü kapitalist devletiyle iç yüzünü kimsenin bilmediği anlaşmalar? Hep para, para, para. 3-5 kuruş için de olsa çınarları kestirmelerini, kasabaya kendileri gibi köksüz, anlamsız bir yüz getirmelerini neden doğal karşılamıyorsun? Neden şaşıyorsun? Nihat dalgınlaştı. Şaşmıyorum belki de dedi. Sadece bu türlü zararlarının kolay kolay giderilemeyeceğine yanıyorum. 25. ayrımın sonu. Sayfa 330.